Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 1 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimli 3 Nisan 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eşel ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan özel programı, dinleyicilerle baş başa ve İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Bu arada sizler için bir duyurumuz olacaktır. Tahran Radyosu her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı boyunca sizler için sahur programları tedarik etmiştir. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ila 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Pakistan Başbakanı sözlerine atıfta bulunarak Amerika'nın Pakistan'ın iç işlerine yönelik zorbalığını ve açık müdahalesini eleştirdi. İran hükümet sözcüsü, Amerikan hükümetinin insan hakları ihlalleri konusunda kötü bir sabıkasının olduğunu söyledi. İran, petrol ve doğalgaz rezervleri açısından dünyada ilk sırada. Putin ve Zelenski'nin Türkiye'de görüşme ihtimali ağırlık kazandı. Almanya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde. Terör rejimi İsrail-Filistin direniş operasyonları korkusuyla işgal altındaki Kudüs'e 200 özel kuvvet gönderdi. Şimdi haberler.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının ilk gününde İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile Kur'an-ı Kerim'le ünsiyet toplantısı yapılacaktır. İslam İnkılabı rehberi ofisinin rasat grupları ve Ramazan hilalini gözlem komitelerinin bildirdiğine göre Cuma günü Ramazan hilalini görmek mümkün olmadı. Dolayısıyla Şaban ayı 30 gün çekti ve bugün pazar günü İran'da Ramazan ilk günü oldu. Ayetullah Hameni'nin eserlerini koruma ve yayınlama dairesine göre bugün Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet toplantısı ülkenin önde gelen karilerinden oluşan bir grubun İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde sağlık kurallarına uygun olarak Ayetullah Hameni ile bir araya gelerek gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet toplantısı Hameni.ir sitesinden ve İran İslam Cumhuriyeti Radyosu ve Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacaktır.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İslam ülkelerinin liderlerinin mübarek Ramazan ayına başlanması münasebetiyle tebrik etti. Reis'i İslam ülkelerinin liderlerine gönderdiği ayrı ayrı tebrik mesajında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve insanın kaderinin Kadir Gecesi gibi bir gecede belirlendiği bu mübarek ay, Müslümanlar ve Allah'ın salih kullarının günahtan sakınmaları, nefislerini arındırmaları, takva sahibi olmaları ve Allah'a yakınlaşmaları için bir fırsattır cümlesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı merhamet ve mağfiret dolu bu ayın bereketiyle İslam ülkelerinin lider ve düşünürlerinin çabalarıyla Müslüman milletler arasında artan gönül birlikteliği ve dayanışmanın birliğin güçlenmesi için etkili adımlar atılması ümidini dile getirerek özellikle tekfirci terör örgütü dahil olmak üzere bölücü akımların ortadan kaldırılması, Filistin başı olmak üzere tüm dünyada zulmün ve adaletsizliğin ortadan kaldırmasını, barış ve güvenliğin tesis edilmesini ümit ediyorum cümlesine yer verdi. Bazı İslam ülkeleri cumartesi gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti. Katar, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti mübarek Ramazan ayının ilk gününü cumartesi ilan etti. Ürdün ve Umman ise pazar gününü, yani bugünü Ramazan ayının ilk günü ilan etti.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pakistan Başbakanı'nın sözlerine atıfta bulunarak Amerika'nın Pakistan iç işlerine yönelik zorbalığını ve açık müdahalesini eleştirdi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Amerika'nın geçmişte Pakistan'a yönelik siyasi ve askeri güçlerin bölünmesine dahil olmak üzere ikiyüzlü politikalarına atıfta bulunarak Pakistan'ın Müslüman bir ülke olarak hiçbir ülkenin kölesi olmadığını söyledi. İmran Khan, Pakistan'ın 11 Eylül'den sonra Afganistan'daki savaşta 70 bin Pakistanlıların öldürülmesine dahil olmak üzere Amerika ile ilişkisinin onarılamaz hasarına rağmen yenilgisinden dolayı hala Amerika tarafından suçlanıyoruz dedi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı'nın Parlamento İşler Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'i Twitter sayfasında şunları yazdı. Amerika, Pakistan'da askeri üslerin kurulmasına karşı çıktığı için İmran Khan hükümetini devirmekle tehdit etti. Hüseyin'i sözde demokrasi yanlısı batılılar zorba ve müdahaleci davranışını nasıl haklı çıkarmaya çalışıyorlar diye ekledi.
İran hükümet sözcüsü, Amerikan hükümetinin İranlı bir sanatçının Amerika'ya girmesini engellemekle her koşulda İran halkına düşman olduğunu gösterdiğini söyledi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cehromi Twitter hesabına paylaştığı bir yazıda uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal konusunda açık bir sabıkası olan Amerikan hükümeti hüsniyet iddiasında bulunurken İran aleyhinde yeni yaptırımlar getirmesi ve İranlı bir sanatçının asılsız iddialarla giriş yapmasını engellemesi her koşulda İran halkına düşman olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. İranlı sanatçı Alireza Kurbani Nevruz konserinde sahne almak için Los Angeles'in banliyosu Irvine'a gidiyordu. Ancak Kanada'daki Toronto Havalimanı'ndaki Amerikan sınır devriyesi görevlileri İranlı sanatçının seyahat etmesini engellediler. Amerikan sınır devriyesi görevlileri vize onay aşamasını geçip uçağa binen Alireza Kurbani'yi uçaktan indirdi ve 4 saatlik sorgulamanın ardından vizesini iptal ettiler. Amerikan Hazine Bakanlığı Washington'un İran'a yönelik düşmanca eylemlerin ardından geçen çarşamba akşamı da birkaç İranlı kurum ve kişiye yaptırım uyguladı. Amerika'nın İran vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımları Joe Biden yönetimindeki yetkililerin geçtiğimiz günlerde Viyana müzakerelerinde yaptırımların kaldırılması için İran'la bir anlaşmaya varılması konusunda çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine geldi.
Viyana'da Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasının İran ve Amerika arasındaki nihai ihtilafların giderilmesine bağlı olduğunu söyledi. 27 Aralık 2021'de yaptırımların giderilmesine dair başlayan 8. tur müzakereler Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2021'de ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler temsilcisi Mihal Ulyanov, Viyana görüşmelerine katılanların buluşmasıyla ilgili Twitter mesajında şunları yazdı. İran ve Amerika nihai ihtilaflarını uzaktan çözdüklerinde katılımcılar Viyana görüşmelerinde bir araya gelecekler ve kapsamlı ortak eylem planını yeniden canlandırmayla ilgili bu müzakere büyük ihtimalle kısa sürecek. Rus yetkili Viyana görüşmelerinin yapıldığı Kuborg Oteli'nin dışındaki basın çadırının kaldırılmasıyla ilgili olarak bir gazetecinin sorusuna karşılık Twitter mesajında cevap verdi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Nebil Masralli de geçen hafta pazartesi günü yaptığı açıklamada kapsamlı ortak eylem planını canlandırmak için Viyana'da yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Masralli gazetecilere verdiğim demeçte Viyana'da anlaşmayı sonuçlandırmak için müzakereler devam ediyor ve kritik bir son aşamaya gelindi dedi.
İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü ülkenin petrol üretim kapasitesinin yaptırımlardan önceki seviyeye ulaştığını belirterek İran'ın petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünyada ilk sırada olduğunu söyledi. Muhsin Hoca Esmer, yer altında 1 trilyon 200 milyar varilden fazla ham petrol rezervinin bulunduğunu belirterek İran'ın petrol ve doğal gaz açısından dünyada birinci sırada olduğunu belirtti. Bu iktisadi güç aynı zamanda İran'ın iktidar ve güç bileşenleridir dedi. Hocası Mehr, İran'ın geri kazanım faktörüne göre çıkarılabilir petrol rezervlerinin yaklaşık 157 milyar varil ve gaz rezervlerinin yaklaşık 33 trilyon metreküp olduğunu, ancak petrol ve gaz açısından yaklaşık 330 trilyon metreküp olduğunu belirtti. İran halkının düşmanları İslam enkılabının zaferinden bu yana her zaman baskıcı yaptırımlar uygulayarak İran ekonomisine darbe indirmeye çalıştılar. İran bu nedenle bütün alanlarda özellikle petrol sanayinin millileştirmesi ve tamamen yerli hale getirmesi için ciddi çalışmalar yaptı ve İslam devriminden 43 yıl sonra İran petrol, doğalgaz ve petrokimya endüstrisi için gerekli ekipman üretiminde %85 oranda kendi kendine yeterliliğe ulaştı. İran'ın petrol, gaz ve petrokimya endüstrisinin ihtiyaç duyduğu üretim ekipmanında %85'lik kendi kendine yeterlilik, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ürünlerin ihracatında önemli bir potansiyeli sahip olmasının da önünü açtı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi. 6'sı ağır, 30'un üzerinde yaralı bulunuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı yerel saatle 3.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Tarlan Alibaryov sokağında bulunan eğlence mekanlarından birinde patlama olduğunu ve yangın çıktığını açıkladı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Bakan yardımcısı Etibar Mirziyayev olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Azeri Gaz olayın tüp patlaması sonucunda meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır olmak üzere 30'un üzerinde yaralı bulunuyor. Yaralılardan 25'i yanık merkezlerinde tedavi gördü. Eğlence mekanı kullanılamaz hale gelirken çevredeki araçlarda ve binalarda hasar oluştu. Yetkililerin araştırmaları devam ediyor.
Yaklaşık 400 bin kişiden topladığı milyonlarca dolarlık kripto parayla Arnavutluğa kaçan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile abisi ve ablasının da aralarında olduğu 21 kişinin 40.564'er yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede 2027 kişi mağdur olarak yer aldı. Faruk Fatih Özer'den 20 Nisan 2021'den bu yana haber alınamıyordu. Özer'in avukatları geçtiğimiz günlerde mağdurlara ödeme yapılmaya başlandığını ileri sürmüşlerdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta 4 PKK'ların öldürdüğünü bildirdi. Türkiye askeri güçleri teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Kuzey Irak'a saldırıyor. Türk ordusunun Kuzey Irak ve Suriye'de PKK-PYD mevzilerine yönelik yasa dışı saldırıları devam ederken, Bağdat ve Şam yapılan saldırıları ülke egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kınadı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'lı 4 kişinin kimliklerinin tespit edilip öldürdüğünü duyurdu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 11.783 kişinin testi pozitif çıktı. 41 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu süre zarfında ülkedeki 13.421 korona hastası daha sağlığına kavuştu veya karantina süreçleri sona erdi. Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre ülke genelinde şu ana kadar 147.064.641 doz korona aşısı yapıldı.
Uluslararası Af Örgütü Ankara'nın Cemal Khashoggi suikastı davasını Suudi Arabistan'a devretme kararını kınadı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Anis Kalamar, yayınlanan bildiride İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Khashoggi davasında 3 yıldan fazla bir süredir adalet için savaşanlar için bugün karanlık bir gün dedi.
Ukraynalı müzakereci heyeti üyelerinden Arachamiya, Zelenski-Putin görüşmesine ilişkin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilirken bölgeyi mayın döşediklerini iddia etti.
Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın üçte birini ele geçirmeyi planladığını öne süren Polonya Başbakanı, Rusya'nın amacının çok daha güçlü bir pozisyonda müzakere masasına oturmak olduğunu söyledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi ülkede enflasyon Mart ayında 5.1'den 7.3'e yükseldiğini açıkladı.
Terör rejimi İsrail-Filistin direniş operasyonları korkusuyla işgal altındaki Kudüs'e 200 özel kuvvet gönderdi. Salı günü Tel Aviv'de düzenlenen ve 5 Siyonist'i öldürme eylemi işgalci rejimi korkuttu.
Irak Şii Koordinasyon Kurulu ülkedeki siyasi açmazlığı kırmak için 4 maddelik bir plan önerdi.
Suudi saldırganlar cumartesi gecesi Yemen'in Saide eyaletinin Şeda şehrinde topçu ve roket saldırısı düzenleyerek 3 sivili öldürdü. Böylece ateşkesi tekrar ihlal ettiler.
Ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Umman Sultanı Heysam bin Tarık Al Said arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Sadr Hareketi'nin hükümeti kurma sürecinden geçici olarak çekilmesi konusunda. Irak'ın siyasi Sadr grubunun lideri Muqtada Sadr, geçici olarak hükümeti kurma sürecinden çekildiğini tweetledi ve diğer Iraklı siyasi gruplara bu parti ve siyasi hareket olmadan ulusal çoğunluk bir hükümet kurmalar için yaklaşık 40 gün fırsat vereceğini söyledi. Sadr hareketi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Sünni Koalisyon El Siyade ile birlikte son 3 ayda defalarca Şii koordinasyon çerçevesi katılımı olmadan Irak hükümetini kurmaya, yapısını belirlemeye, yeni cumhurbaşkanı tanıtarak meclisteki büyük kitleyi oluşturmakla yeni başbakanı da belirlemeye çalıştı. Ancak bu çabalar başarısız oldu ve Şii koordinasyon çerçevesi temsilcilerinin yaptığı 3 girişimi meclisin yeter sayıya ulaşmasını ve yeni bir cumhurbaşkanı tanıtılmasını engelledi. Irak medyası Şii hareketlerinden olan Şii koordinasyon çerçevesi, Muqtada Sadr tarafından açıklanan yeni bir hükümet kurma fırsatını memnuniyetle karşıladığını belirtse de, Irak'taki siyasi açmaz önümüzdeki 40 gün içinde çözülecek gibi görülmüyor. Bir yandan Sadr hareketi lideri Muqtada Sadr paylaştığı tweetinde, elde edilmesi zor olan bir ulusal çoğunluk hükümetinin kurulmasına vurgu yaptı. Çünkü Demokrat Parti ve El Halbusi ve Hamis El Hancar liderliğindeki El Siyade Koalisyonu'nun Sadr ile yaptıkları anlaşmalarına rağmen Şii koordinasyon çerçevesiyle anlaşmaları pek olası değil. Diğer yandan da Muqtada Sadr Şii koordinasyon çerçevesiyle koalisyon kurmaya hiçbir şekilde istekli olmadığını daha önce vurguladı. Bu nedenle %50+1 temsilci, yani 165 temsilciyle parlamentoda büyük kitle oluşturmak mümkün olsa bile Irak'ın yeni cumhurbaşkanını tanıtmak için milletvekillerin 2/3'ini, yani 220 temsilci oluşturmak pratik olarak imkansızdır.
Görünüşüne göre Sadr Hareketi lideri Muqteda Sadr'ın hükümeti kurma sürecinden geçici olarak çekilme hamlesi mevcut siyasi açmazı aşarak oluşan çemberi kırmayı değil, Irak'ta siyasi açıdan ağırlık oluşturmak ve yeni bir cumhurbaşkanının aday gösterilmemesinin ardından gelen başarısızlıkları telafi etmeyi amaçlıyor. Burada dikkat çekici olan bir başka nokta ise 10 Ekim 2021 Irak parlamento seçimlerinin sonuçlarının açıkladığı günden itibaren Irak'taki gelişmelerin ülkenin siyasi grupları arasındaki ayrılık ve ihtilafların, görüş farklılıklarının ve çatlaklarının ve aralarındaki uçurumların artmasının habercisi olmasıydı. Irak 2010 yılında da parlamentoda büyük kitle diye bahsedilen meclisteki çoğunluk koalisyonunu oluşturmak için uzun süre devam eden siyasi bir çıkmaza tanık oldu. Ancak o sırada Kürt gruplar büyük kitle oluşumunun önünü açmak ve siyasi çıkmazı sona erdirmek için Nuri El Maliki liderliğindeki kanun devleti koalisyonu olan iktidar koalisyonuna katıldı. Ancak şimdi Kürt gruplar arasında ciddi görüş ayrılıkları söz konusu. Bu bağlamda Kürdistan Demokrat Partisi, Sadr Hareketi ve Yurtseverler Birliği de Şii Koordinasyon Çerçevesi koalisyonunun yanında yer alıyor. Bu süreçte önemli olan son nokta ise bugün Irak'ta yaşanan siyaset sahnesi bu ülkede iktidar düzeninin herhangi etkin akımı ortadan kaldırmakta sağlanabileceğinin mümkün olmayacağını göstermektedir. Mevcut eğilimlerin ve sürecin devam etmesi Irak'ta siyasi açmazın uzamasına yol açabilir. Halbuki bu ülkenin ekonomik ve güvenlik sorunlarını aşmak için tüm etkin grupların katılımıyla güçlü bir hükümet oluşumunun hızlandırılması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Dünya Gıda Programı'nın küresel gıda sıkıntısı konusundaki uyarısıyla ilgili. Rusya ve Ukrayna savaşının devam etmesiyle gıdaya erişim koşulları dünya halkının büyük bir bölümü için zorlaşmıştır. Öyle ki Dünya Gıda Programı sözcüsü, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın Dünya Gıda Programı'nın masraflarına aylık 71 milyon dolar ek masraf eklediğini duyurdu. Yayımlanan raporlara göre Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gıda krizi riski altında kalmışlardır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda dünya çapında 13 milyon insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalabileceğini tahmin ediyor. Ukrayna ve Rusya küresel boyutta buğday ihracatının yaklaşık %30'unu, mısır ihracatının %20'sini ve ayçiçek yağı ihracatının %75'ini oluşturan başlıca tarım ürünlerinin üreticileridirler. Aslında Karadeniz bölgesindeki bu ülkeler, bu temel maddeler üretiminde çok belirleyici rol oynamaktadırlar. Ancak mevcutta devam eden savaş bu durumu gölgelemiş ve gıda arzına ilişkin endişeleri arttırmıştır. Dünya Gıda Programı Direktörü Martin Frick bu hususta şöyle diyor. Bu, dünyanın tahammül edemeyeceği ve bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı bir savaştır. Dünyada 400 milyon insanın temel gıda ihtiyacını karşılayan 40 milyonluk bir ülkenin şimdi gıda yardımına muhtaç. Ukrayna önümüzdeki günlerde buğday ekmezse dünya bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacak. Bu kriz özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere daha yoksul ülkeler için artan gıda, yakıt ve ulaşım masrafları nedeniyle çok daha belirgin olacaktır. Çünkü gıda ve enerji dünyadaki zayıf ülkelerin tüketici sepetinde iki önemli metadır. Bu nedenle en fazla zarar yoksul ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan insanlara gelecektir.
Yayınlanan raporlara göre 35 Afrika ülkesi Karadeniz bölgesinden gıda ithalatına bağımlı durumda ve ihtiyaçların karşılanmasında Rusya ve Ukrayna önemli role sahip. Dolayısıyla bu durum bu ülkelerin gıda güvenliğini büyük ölçüde etkileyecek. Bu koşullarda Yemen gibi savaşın parçaladığı ülkelerde daha ciddi gıda kriziyle karşı karşıya kalacak. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü Yemen'deki duruma işaretle ülkede 8 milyon insan gıda paylarında %50'lik bir düşüşle karşı karşıya. Biz de sıfır azlığa doğru gidiyoruz dedi. Bu koşullar altında batılı ülkelerin Ukrayna'yı her türlü silahla donatarak desteklemesi ve Rusya'ya da ağır yaptırımlar uygulayarak savaşı kışkırtmasıyla bu krizin oluşmasında daha etkin rol oynaması krizi daha da derinleştirmektedir. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Nebenzia, dünyadaki ciddi gıda krizinin gerçek sebeplerinin Rusya'nın eylemleri değil, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kontrolsüz arttırması olduğunu söyledi. Bu konunun bir diğer boyutu da şu anda batılı ülkelerin istifçilik yapmasıdır. Bu nedenle Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü Ngozi Okonjo, gıda üreten ülkeleri temel malları stoklama konusunda uyardı ve bunun çok önemli ve hassas olduğunu söyledi. Covid-19'un neden olduğu salgın deneyimini tekrarlamaktan sakınılması gerektiğini hatırlattı ve bu dönemde çok miktarda aşı biriktiren zengin ülkelerden bahsetti. Hali hazırda buğday, tahıl gibi temel gıda maddelerinin fiyatları en yüksek seviyeye ulaştı. Öyle görünüyor ki bu eğilim ve süreç devam ederse uluslararası kuruluşların yetkililerinin bu savaşın küresel etkisi konusunda uyarıları da artacaktır. Sonuçta dünyanın zayıf ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler için durum daha da zor ve çekilmez hale gelecektir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 1 Ramazan 1443 ve Miladi 3 Nisan 2022 Pazar. Bugün İran'da Kur'an-ı Kerim ve ilahi bereketlerin nazil olduğu mübarek Ramazan ayının ilk günü. Allah bu ayı rahmet ve bereket ayı olarak adlandırıp herkesi ziyafete çağırmaktadır. Bu ayın azametinin beyanında İslam peygamberi bu ayın günlerinin en iyi günler ve gecelerinin de en iyi geceler olduğunu belirterek Müslümanlardan Ramazan ayının bereketlerinden faydalanmalarını istemekte. Kadir gecesi Ramazan ayının en önemli gecelerinden sayılmaktadır. Allah bu gecenin azameti konusunda Kadir suresinin 1 ila 3. ayetlerinde şunları buyuruyor. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin niteliğini sana gösteren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Ehl-i Beyt imamlarının birincisi İmam Ali Aleyhisselam'ın da şehadeti ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti Ramazan ayının en önemli günlerinden sayılır. Yüce Allah'tan Ramazan ayının en yüce bereketlerinden yararlanmanız konusunda bizlere yardımcı olmasını ve bu ayda Allah'ın rahmet ve marifetine mazhar olmamızı diliyoruz. Bir Ramazan, Kutsal Sahaf kitabının Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a nazil olduğu gündür. İbrahim'in adı 69 kez Kur'an-ı Kerim'de saygı ve büyüklükle yad edilmiştir ve orada müminler için ibret olacak şekilde o hazretin yaşamından çeşitli aşamaları beyan edilmiştir. Onun Allah'ı tektir ve dini Hanif olmaktadır. Ali İmran suresinin 67. ayetinde şöyle buyurulmakta: İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece Hanif bir Müslümandı. O müşriklerden değildi. Nisa suresinin 125. ayetinde şunlar buyuruluyor: Güzellikler sergileyerek ve özü sözü doğru bir halde İbrahim'in dinine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Meryem suresinin 41. ayetinde şunları buyuruluyor: Kitapta İbrahim'i an, o özü sözü doğru bir peygamberdir. Bin 15 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Ramazan 428'de İranlı dünyaca ünlü hekim, matematikçi, filozof ve müneccim Şeyhül Reis lakaplı Ebu Ali Sina 58 yaşında İran'ın batısındaki Hemedan kentinde vefat etti. Gençliğinde Kur'an-ı Kerim ezberleyen Ebu Ali Sina daha sonraları mantık, geometri, nücum gibi bilimleri mükemmel bir şekilde öğrendi ve 18 yaşında kendi dönemindeki bütün bilimleri öğrendi. İbn Sina gençken Samani silsilesi padişahlarından Nuh bin Mansur'u tedavi etmekten dolayı onun kütüphanesinden yararlanma hakkına sahip oldu. Ebu Ali Sina zeka ve yetenek bakımından zirvedeydi ve geniş ufka sahip olup büyük bir düşünür, yazar ve araştırmacıydı. İbn Sina'nın eserleri arasında Felsefe Darındaki Şifa, Tıp Bilimindeki Kanun ve Danışname-i Alai gibi eserlerine değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikte.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının şu emsalsız günlerinde mülk ve melekut müminlerin muhteşem bir ziyafete katılmaları için bezenmiştir. Bu ziyafete oruç tutan insanlar semavi maidelerle ağırlanıyor ve yürekleri manevi safa ile doluyor. Biz de Allah'ın ziyafet ayı Ramazan'ı ve bu güzel aya iman gücüyle nefislerini kötülüklerden arındıran oruçlu insanları selamlıyoruz. Hepimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve pak hanedanına selam gönderiyor ve Allah Teala'dan bize bu ayın faziletlerini tanıma ve manevi fırsatlarından daha fazla yararlanmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz.
İçinde yaşadığımız dünyanın birçok kişi için asaleti olan tek şey zevk ve lezzet almaktır. Yemekten, içmekten, servet, makam, güç, şöhret elde etmek ve diğer birçok işten zevk ve lezzet almaktır. Ancak bu süreçte var olan bir sıkıntı, bu lezzetlerin tümünün kalıcı olmaması ve eninde sonunda son bulmasıdır. Nitekim bu lezzetlerin kalıcı olmaması, bu lezzetlere kavuşmayı hedef edinen insanların işin sonunda kendilerini boşlukta bulmaları ve beyhudelik hissine kapılmalarıdır. Keşke tüm insanlar dünyada asla son bulmayan ve hiçbir zaman eksilmeyen ve kaybolmayan bir lezzetin var olduğunu bilseydi. Öyle bir lezzet ki içimizi yaşam şevki, nur ve Allah'a iman duygusu ile dolduruyor.
Evet, tahmin ettiğiniz gibi ibadet lezzetinden söz ediyoruz. Gerçekte kendini Allah'ı ve hedefini tanımış bir insan için hiçbir lezzet Allah Teala katına ibadet ve kulluk etme lezzetinden daha üstün değildir. Fakat bu lezzet kolay kolay elde edilemeyen bir lezzettir. Tüm müminler oruç tutar, namaz kılar. Herkes vacipleri yerine getirmeye ve ilahi haramları terk etmeye çalışır. Peki ama acaba hepimiz bu ibadetleri yerine getirmekten zevk alabiliyor muyuz dersiniz. İbadetten zevk almak Allah Teala'nın ancak amelleri ihlasla beraber olan kullarına verdiği bir mükafattır. İbadetlerle ihlaslı olmanın sonuçlarından biri ibadetin kemaline ermektir ve kim bu makama nail olursa her zaman ibadetleri yerine getirmek ve haramları terk etmekten manevi zevk alır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ce'alallahu el-Ka'betel beytel haram kıyamen linnas.
İhlas, kalbi Allah'tan başka her şeyden boşaltmaktır. Mal, evlat, makam ve diğer birçok şeye karşı sevgi gibi şeyleri kalbimizden atmalı ve bir tek Allah sevgisini korumalıyız. Hatta çocuklarımızı severken bile bu sevgi Allah rızası için olmalıdır. Eğer bir malı elde etmeye çalışıyorsak ya da kendimiz ve ailemizin refahı için bir şeyler tedarik görüyorsak yine amacımız ilahi rızayı kazanmak olmalıdır. Hedefi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak olan insan, ne mal, güç, şan ve şöhret elde etmekten mutlu olur, ne de yoksulluk, zafiyet ve hastalıktan rahatsız olur. Böyle bir insan, Allah-u Teala'nın verdiği her şeye razıdır. Ve rızası daha iyi ve daha sağlıklı yaşam için çaba harcaması ile çelişki arz etmez. Hatta güç ve servet kazanmak için çaba harcamak içimizde var olan Allah sevgisiyle çelişmez. Bizler Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlere şükretmek için çaba harcamalı ve sonucu yüce Allah'a bırakmalı ve mukadder buyurduğu her şeye razı olmalıyız. Allah-u Teala'ya ihlasla ibadet eden insanlar böyle yapar.
Allah-u Teala tüm müminlerin ibadetten zevk alabilmeleri için İçinde ibadet ve kulluk adeta ilk bahar çiçekleri gibi açan mübarek Ramazan ayını belirledi. Bu ayda şeytanlara, insanlara zarar vermemeleri için zincir vurulur ve ilahi rahmet kapıları açık tutulur. Böylece mümin insanlar en ufak salih amelleri için en iyi mükafatlarla mükafatlandırılır. Bu ayda Yüce Allah'ın arşı yere çok yaklaşır ve melekler açılan ilahi sofrada hiç kimse nasipsiz kalmaması için sürekli yere iner ve sürekli faaliyet halindedir.
Evet, gelin dünyanın en kalıcı lezzetlerini bu nurani ayda teşrübe edelim. Bu ayın her anı hayatımızın en güzel anları olabilir. Gerçekten de oruç tutan, gıybet etmeyen, iftira atmayan ve kimseye dokunmayan bir dinle namaz kılmak ne güzel bir zevk ve lezzettir. Allah rızası için açlığa karşı sabreden bir kalple başkasını doyurmak ve hiç kimseye zulmetmeyen ve hiçbir hakkı çiğnemeyen bir elle infakta bulunmak ne güzel bir duygudur.
Hepimiz yıl boyunca Yüce Allah'a doğru hareketimiz sırasında en çok nefsani heva ve heveslerimize ve günahlara karşı yenik düşebiliriz. Bazen gönül suç ve günah karanlığına bulaşır ve üzerine çöken kötülükleri silmek çok zor olabilir. Ancak Ramazan ayı bölümü içinde hareket etmek çok kolay olan ve yolu açık ve düz olan bir bölümdür. Allah Teala tüm kullarına Ramazan ayında yolu açık tutmuştur. İnsan oruç tutma sayesinde nefsani heva ve heveslerine zincir vurabilir. Nitekim ibadetler, dualar, huşu ve zikirler ve özellikle kadir geceleri insan için bu yolu kolaylaştıran araç gelişlerdir.
Ramazan ayında oruç tutmak, insanlar için ruhaniyet ve nuraniyet zeminini hazır hale getirerek ilahi rahmet ve lütuflara kavuşmasına katkı sağlar. Ramazan ayı tüm oruçları, namazları, duaları, ibadetleri ve genelde emrettikleri veya men ettikleriyle beraber bir nevi kendimizi yeniden inşa etmek ve İç çürüklerden ve fesatlardan arındırma dönemidir. Gerçekte Ramazan ayının fırsatından ancak Allah yolunu izleyenler yararlanabilir. Yani Allah'a ulaşanlar hakiki müminlerden sayılır. Bu ayda Allah-u Teala'nın hoşlandığı şekilde davranan ve Yüce Allah ve insanlarla ilişkilerini ıslah edenler, bu ayda nuraniyet kazanarak kazandıkları nuraniyeti bir sonraki Ramazan ayına kadar koruyabilirler.
İnsan yaşamı her daim iki paralel caddenin üzerindedir. Bir cadde vardır ki ona devam edenler sürekli ilerler ve cennete ve yücelme noktasına doğru yol alır. Diğer caddeyi izleyenler ise sürekli geriler ve alçaklığa ve cehenneme doğru yol alır. Bu iki cadde yan yana ve birbirine paraleldir. Dolayısıyla şeytana doğru hareket edenler cehenneme yaklaştığı gibi cennetten uzaklaşır ve yücelme ve nur noktasına doğru ilerleyenler ise şeytandan uzaklaşır.
Bu iki cadde yol boyunca birbirinin komşuluğundadır ve birinden öbürüne geçişte kolaydır. nefsimizin isteklerine kulak verdiğimiz ve insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran amelleri yerine getirdiğimiz anlarda nur caddesinden ayrılıp karanlık caddesine ayak basmış oluruz. Fakat ne zaman nefsimizi kontrol altına almaya ve kötü isteklerimize karşı çıkmaya ve şeytana muhalefet etmeye karar verecek olursak, bu kez nur yoluna adım atmış oluruz. Ki bu da Ramazan ayında daha kolay gerçekleşebilir.
Mübarek Ramazan ayının faziletlerinden biri, bu ayda bazı büyük semavi kitapların nazil olmasıdır. Hazreti İbrahim'in kitabı mübarek Ramazan ayının birinci günü, Hazreti Musa'nın kitabı bu ayın altıncı günü, Hazreti İsa'nın kitabı da aynı ayın 13. günü nazil oldu. Ve en son Kur'an-ı Kerim ayetleri de mübarek Ramazan ayında İslam peygamberinin nurani kalbini aydınlattı. Bu yüzden mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumak ve üzerinde düşünmek, oruç tutan müminlere ayrı bir zevk tattırır. Kur'an-ı Kerim'in güzel tilaveti, ayetlerin üzerinde düşünmekle beraber her düşünceli insanın karşısında nur ve marifetten bir kapı açar. Bu muazzam ve değerli kitap, saadetli bir yaşam için en yüce talimi içerir ve bu yüzden insanlar için en ideal yaşam modelidir.
İslam dünyasının büyük filozofu ve Kur'an-ı Kerim'in seçkin müfessiri Ayetullah Cevadi Amuli, mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in önemi hakkında şöyle diyor: "Mübarek Ramazan ayı, Yüce Allah'ın ziyafet ayıdır ve insan bu ayda alemleri yaratan Allah'ın misafiridir. Bu sofrada Yüce Allah insanlara görecide sunduğu rızıktan başka rızıklar da insanlara nasip olur. Allah-u Teala'nın bu semavi maidenin yanında kullarına sunduğu en önemli rızık, Kur'an-ı Kerim marifi ve dinin önde gelen büyüklerinin siyerini öğrenmektir. İslam peygamberinin buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim o hazretin ıtretinden ayrı değildir. Ve bu iki şeyden bu ayda yararlanmak gerekir."
Ayetullah Cevadi Amuli şöyle devam ediyor: "Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipidir. Rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in bir ucu Allah'ın elinde ve diğer ucu siz insanların elindedir. Onu tutun ve tırmanmaya başlayın. Bu ip 6 veya 7 milyar insanın aşılması ile kopacak bir ip değildir. Bu ip milyonlarca insanı taşıyabilen bir iptir. Kim herhangi bir sorusu varsa bu kitap ona cevap verir. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Allah Teala'nın insanı insan etmek üzere sunduğu bir kılavuzdur. Kur'an-ı Kerim insanları en sağlam yollara hidayete erdirir. Mümkün mertebe bu kitaba konuk olun ve faydalanın. Bu kitabı okuyun ve kendinizi geliştirin, kendinizi ucuza satmayın."
Biz de Yüce Allah'tan hepimize Kur'an-ı Kerim'in yolunu izleme başarısını inayet etmesini ve bu değerli ayın bereketlerinden yararlanma fırsatını vermesini niyaz ediyoruz. Şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının ikinci gününün duasını dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, programımızın başlangıcında mübarek Ramazan ayının başlaması vesilesiyle tüm dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz. Nalan Yılmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Ümitsizlik iman edenleri etmeyenlerden ayıran en önemli farklardan biridir. İnkarcılar Allah'tan gelen her şeyden hoşnut olan ve yalnızca onun hoşnutluğunu kazanma beklentisinin getirdiği şevk ve heyecana sahip müminler gibi huzur içinde yaşamazlar. Ümitsizliğe sürüklenmekten, üzüntü, sıkıntı, stres, öfke, gelecek korkusu ve kaygısı gibi hayatı zehir eden etkenlerden insanı uzak tutan imandır. Her insan zaman zaman hata yapabilir, ancak iman sahipleri bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları hataları için büyük bir vicdan azabı yaşamazlar. Çünkü Allah'ın bağışlayacağını umut eder, rahmetine sığınırlar. İnsan derin bir imana sahip de olsa kolaylıkla hata yapabilecek özellikte yaratılmıştır. Böylece kendi acizini ve kusurunu görerek Allah'ın kusursuzluğunu kavrayabilir. Ne kadar Rabbinden uzak yaşamış ve ne kadar günahkar olursa olsun, insan samimi bir tevbeyle Allah'a gönülden yönelerek bağışlanmayı umut edebilir. Allah'ın razı olduğu bir kul olmak için niyet ederek yeni bir sayfa açıp yeniden başlayabilir. Ne kadar güzel bir mektup yazmıştır.
Evet, gerçekten de öyle.
Ümit gerçekten de böyledir. Yani Allah'a ümit etmek, yani ne kadar zor durumda yaşarsa insan yaşasın, Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de vardır, Allah'tan ümit kesilmemelidir.
Kesinlikle.
Ve mümin insanların önemli özelliklerinden biri de her zaman umutla yaşamalarıdır. Tabii. Çünkü Hak Teala her şeye kadirdir. Mümin insan Allah'a tevekkül ederek bütün sorunların üstesinden gelebilir. Ve kalbinden, yani bir maneviyata bağlanarak iç huzuru her zaman yani sürekli zaman kavuşabilir. Huzuru yaşayabilir. Çok güzel bir mektuptur Nalan Yılmaz'dan. Aynı zamanda uzun bir mektup. İsterseniz evet, devamını siz okuyun.
Tabii ki. Bizi yaratan, rızıklandıran, bize görme, işitme ve düşünme yeteneklerini veren, soluk almamızı, yürümemizi, koşmamızı sağlayan, bize sağlık veren, sayılamayacak kadar fazla nimet bahşeden Allah'tır. Her türlü zorluktan kurtaran, zifiri karanlıklardan aydınlıklara çıkaran O'dur. O'nun rahmetini umut etmemek, her şeye gücü yeten olduğunun şuurunda olmamaktır. Her şeyi borçlu olduğumuz Rabbimize karşı büyük nankörlüktür. Allah, kendi öngörümüzle gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündüğümüz her şeyi, dilerse sebepsiz olarak yaratmaya gücü yetendir. O, merhamet eden, verdiği nimetleri iyi kullananları dahi, büyük ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandıran, ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır, rahmet ve irade buyuran, sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeyerek sayısız nimetlere kavuşturan, onları rahmet ve rızasına erdirendir.
Evet, gerçekten de ne kadar güzel bir şekilde ifade evet, etmiş değil mi yani? Hiçbir şey beklemeden, iyi kötüyü ayırıp seçmeden, herkesi tüm merhametiyle, iyilikleriyle kapsayan Allah'a bin kez, binlerce kez teşekkür ederim, şükredelim gerçekten.
Evet, Mevlana ve birçok şairin kitaplarında da çok evet, zarif bir şekilde anlatılan bir konudur. Yani ne kadar kapılar önünde kapalı olsa da mutlaka bir açık kapı kesinlikle bulunacaktır. Yeter ki sen ümidini kesme.
Yani doğru yönde hareket et,
doğru yolu bulma. Doğru yolda hareket et.
Kesinlikle. Evet, evet, dinleyicimize bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyor. Selam ve dualar yolluyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Zübeyda Şafak isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Aşırı sıradan meşguliyetler insanın asıl alanı günümüzde. Sabah gözlerini açar açmaz eline sıkıştırdığı bir telefon bir başka aygıt ile güne besmelesiz başlıyor. Mahmur ve buğulu gözler ekranda. Kimin ne arayışında olduğu önemli değil. O an için ekranda görünen herhangi bir ileti, bir haber kişiyi dünyasına çekiyor. İnsan kendisiyle baş başa kalamıyor. İstemsiz bir kapılışla başını alıp gidiyor. Ekranda bir kitap okunmaya kalkışılsa, biraz ilerlendikten sonra bir başka alana istemsiz geçiş yapılıyor. Oradan da bir başka alana, o zaman kişi okuduğu sayfalardan kopuyor. Zaten bir tablette okunan bir metnin satır atlarını çizemiyorsunuz. Çizseniz de onun bir karşılığı olmuyor. Gerçekten bu teknolojinin hiçbir zaman o kitabın yerini dolduramayacağı kesin bir şeydir. Evet. Tablet olsun isterse, cep telefonu falan. Evet. O başka bir şey. Bir de gerçekten çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Sabah uyanır uyanmaz eller uzatılıyor, hemen cep telefonları, internet, yani gelişi güzel bir şekilde dolaşmak, dalmak yine de sanal ortama. Halbuki tabii ki internet çok önemli bir doğru teknoloji olması, doğru kullanmak yeterince güdümlü bir şekilde
kesinlikle
kullanılırsa çok iyi bir şey, ama maalesef günümüzde hayatın tüm alanını işgal etmiş bir şekilde. Evet, insanları evet. robotlaştırmış adeta. Yani bir şekilde tiryakilik, ne bileyim bu. Yani
alışkan bir bağımlılık olmuş bağımlılık. Artık. Yani insan, dikkat ederseniz aile içerisinde bakıyorsunuz ki insanlar, aile fertleri birbirinden uzaklaşıyor bu teknoloji dediğimiz.
Sanal ortam bağımlılığı zaten yani. Bana göre ve birçok uzmana göre aslında uyuşturucu madde bağımlılığından daha beter bir şey. Yani ondan da beter. İlişkileri koparmış bir kere.
Herkes kendi şeyine geçmiş. Kimse kimsenin haberi yok. Maalesef, herkes kendi halvetinde anne çocuktan, çocuk anneden, babadan haberdar değil. Dediğiniz gibi sizin de teknoloji güzel ama yerinde ve doğru kullanmak.
Birkaç satır daha var. İsterseniz onu siz okuyun.
Evet. Düşüncesizlik ortamı genele egemen olduğundan ortamdaki tartışmacılar daha aynı düzeyin insanlar oluyor. Bir bakıma sıradan magazin, gazetecilik ruhu baskın oluyor. Birilerini olumlarken büyük bir kesimi de töhmet altında tutuyor, diyor dinleyicimiz. Dinleyicimize teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhabalar, ben Bahar. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğrenciyken hep takip ederdim sizin programlarınızı. Özellikle radyo tiyatrolarınızı merakla dinlerdim. Ama son sıralarda bu tür programlarınız artık yayınlanmıyor. Bir de dizi halinde bilimsel programları da dikkate alırsanız memnun olurum. Kolay gelsin.
Değerli dinleyicimize, görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, Hilmi Peker isimli dinleyicimiz de gönderdiği yazısında şu ifadelere yer vermiş. İslam toplumlarında yaşanan işgal ve katliamlarla ilgili olarak bizlere gösterilen hep sahnenin ön kısmında yer alan oyunculardır. Olayın tetikleyicileri, yönlendiricileri, senaryoyu hazırlayanlar duvarın arkasında gizlenir, arka taraftan komutlar verirler. İşgal edilen toprakları ve burada yer alan kaynakları sömürebilmek için bir düşman mutlaka seçilmiştir ve bir senaryo birkaç yıl önceden yazılmıştır.
Evet, çok güzel bir mektup ama maalesef son satırlarını okuyamayacağız. Hilmi Peker Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu mektubu bizimle paylaştığı için.
Evet.
Mektuplarının devamını bekliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Sıtkı Avcı, Hasan Şirin ve Mustafa Özan isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını yer aldığımız dizi sohbetimizin 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bu bölümde bilgisayar oyunlarının genç çocukların ruhu ve cismi üzerindeki yıkıcı tesirlerini ele almak istiyoruz.
Çocuklar ve gençler her ülkenin en değerli insani sermayesi sayılır. Çünkü bu kesim yaşadıkları toplumun geleceğini inşa eder. Gerçekte bir toplumun kalkınmasına ve ilerlemesine vesile olan şey maddi sermayeler değil, asıl yetişen insani sermayelerdir ki bunlar mevcut maddi sermayeleri doğru biçimde kullanmaları gerekir. Bu yüzden toplumun yarınki ana sermayeleri olarak genç kuşağın yetiştirilmesi büyük önem arz ediyor.
Bu arada genç çocukların boş zamanlarını değerlendirme biçimi kişiliklerinin şekillenmesinde etkili rol ifa ettiği belirtilmelidir. Oyun oynamak tüm beşeri toplumlarda var olan ve çocukların sosyal kişiliğinin şekillenmesi ve ispatının aracı olan sosyal bir aktivitedir. Amerikalı sosyolog George Herbert Mead şöyle diyor. İnsanların sosyal kişiliği, sosyal rolleri ifa ederek gelişir. Çocuk ve buluğ çağına gelen insan, oyunları tekrar etmek ve başkalarının rolünü üstlenmekle kendi davranışına anlam kazandırır. İslam dini de bundan önceki programlarda da belirtildiği üzere çocukların ve gençlerin boş zamanlarının çeşitli sağlıklı oyunlarla değerlendirilmesine özel ilgi göstermektedir.
Ancak günümüzde çocukları ve genç kuşağı ve genel olarak insan yaşamının çeşitli alanlarını en çok bilgisayar teknikleri etkilemektedir. Günümüzde yeryüzünde yaşayan insanlar çok kolay bir şekilde birbiriyle irtibat kuruyor ve karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu arada bilgisayar oyunları çocukların ve gençlerin yaşamında özel bir yer bulduğu da belirtilmelidir. Öyle ki 1996 ile 2000 yılları arasında bilgisayar kullanan çocuk ve genç sayısı %48'den %70'lere kadar yükseldi. Yine verilere göre 2000 yılında dünyada sadece 360 milyon kişi internete ulaşabilirken bu rakam 30 Haziran 2012 itibariyle 2 milyar 405 milyona ulaştı. Kuşkusuz bu muazzam rakamın önemli bir bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor.
Günümüzde insanların yaşamının hemen hemen her alanına giren bilgisayar, insanoğlunun diğer icatları gibi iki boyutu söz konusudur. Bu teknolojinin bir boyutu bilgisayarı doğru ve yararlı yönde kullanmak ve çalışmaların dikkatini ve hızını arttırmak ve işlerin ilerlemesine katkı sağlamak ve diğer boyutu birçok zararlara yol açan yanlış ve kötü yönde kullanmaktır. Bilgisayarların en önemli müsbet işlevinden biri eğitim ve iletişim hizmetleri sunmasıdır. Günümüzde bilgisayar, sanal dünya tabir edilen kullanıcıların karşısında geniş bir alan yaratıyor. Bu ortamda insan çok kolay bir şekilde her alanda eğitim görebiliyor veya istediği bilgilere ulaşıyor. İletişimin karşılıklı ve çift yönlü olması sanal dünyanın önemli özelliklerinden biridir. Sanal dünya ayrıca insanların iletişim hızını da arttırır.
Ancak bilgisayar tüm faydalarına rağmen bazı olumsuz yönleri ve zararları da olabilir. Örneğin bilgisayarın kontrollü bir şekilde kullanılmaması genç çocukları türlü cismi ve ruhi zararlara maruz bırakabilir. Gerçekte fiziksel faaliyetler ve sosyal tahammüller genç çocukların sağlığı için zaruridir. Oysa eğer genç çocuk uzun süre bilgisayarın başında oturacak olursa, vücudu için gerekli olan birçok hareketten ve spor faaliyetlerinden mahrum kalır. Kanadalı uzman Dr. Oder Baror şöyle diyor: "Fiziksel hareketsizlik ve spor yapmamak, çocuklar ve gençler başta olmak üzere insanların çeşitli hastalıklara yakalanmalarına yol açabilir."
Bilgisayar dünyasında çocukları ve gençleri en çok kendine çeken şey bilgisayar oyunlarıdır. Günümüzde bilgisayar oyunları özellikle genç çocukların en çok zevk aldığı oyunlara dönüşmüştür. Nitekim son 40 yılda bilgisayar oyunları sektörü küresel bir sektöre dönüştü. Amerika'da 2006 yılında bilgisayar oyunları sektörü 5,12 milyar dolar satış rekoruna ulaştı. Bu sektör sinema, televizyon ve hatta internet sektörleri üzerinde artan bir etki yapıyor. Öyle ki dünyada milyonlarca insan bilgisayar oyunları ile ilgileniyor.
Tahran Radyosu.
Uzmanlar bilgisayar oyunlarını hadise, dehşet, stratejik ve eğlence olmak üzere 4 genel kategoriye ayırıyor. Gerçi eğlence ve stratejik eksenli oyunların eğitim ve eğlence bakımından olumlu etkileri oluyor. Fakat dehşet ve hadise eksenli oyunların yıkıcı tesirleri söz konusudur. Dehşet içerikli oyunlarda kullanılan şiddet içerikli sahneler genç çocuklarda nefret, öfke, korku ve tabii sadistçe bir zevk duygusu ile beraber agresifliği de tetikliyor. Günümüzde bilgisayar oyunlarının yapımcıları sahip oldukları gelişmiş teknolojilerle oyunların çocuklar ve gençler için cazip hale getiriyor ve kullandıkları tekniklerle bu kesimin maceracı duygularını sömürerek hazırladıkları oyunların cazibesini kat kat artırıyor. Buna göre şiddet ve silah kullanma gibi olumsuzluklar bu oyunların olmazsa olmazı oluyor.
Bilgisayar oyunlarının en belirgin özelliği savaş eksenli olmalarıdır. Genç çocuk bu tür oyunlarda bir sonraki merhaleye yükselebilmek için sözde düşmanla savaşması gerekiyor. Şiddet bileşeni bilgisayar oyunlarında en çok kullanılan olumsuz bileşendir. Bu oyunlarda Hollywood'un ünlü imajları birer yenilmez kahramana dönüşüyor ve uyguladıkları sınırsız şiddet çocuklara ve gençlere cazip gelmekle beraber onları agresif ve kavgacı yapıyor. Bu tür oyunlarla silah kullanarak defalarca ateş açan çocuk, gerçek silahla daha iyi hedefi vurabildiği belirtiliyor. Bu bağlamda 1999 yılında Amerika'da yaşanan bir olayda iki çocuk, Amerikan ordusunun askerlerini daha etkili öldürmeyi öğretmek için geliştirdiği Doom adlı bilgisayarı oyununun tesiri altında büyük bir faciaya imza attı.
Amerika'da bir başka faciada bilgisayar oyunlarının hayranı olan 14 yaşındaki bir çocuk 30 saniye içinde sınıf arkadaşları üzerinde 9 el ateş etti ve sonuçta 2 çocuk öldü ve bir çocuk da felç oldu. Doom gibi bilgisayar oyunları çocuklara acımasızlığı ve vahşiliği üretiyor. Ve bu da gerçek yaşamlarında şiddet içerikli davranışlar şeklinde ortaya çıkıyor. Günümüzde arada bir batılı toplumlarda ve özellikle okullarda genç çocukların öğretmenlerine veya sınıf arkadaşlarına yönelik şiddet uygulamasına ve cinayet işlemesine şahit olmaktayız. Bunun önemli bir sebebi bu çocukların şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını oynamaları ve bilinçsiz bir şekilde gerçek yaşamda uygulamalarıdır.
Günümüzde bilgisayar oyunları dünyada en çok tüketilen bir ürün olduğu ve genç çocukların en önemli uğraşını oluşturduğu belirtilmelidir. Genç çocuklar boş zamanlarının büyük bir bölümünü bu gibi oyunlarla dolduruyor ve başka insanlarla daha az irtibat kuruyor ve yalnız kalıp bu gibi oyunları oynamayı tercih ediyor. Ancak bu gibi oyunlar genç çocukları gerçek dünyadan uzaklaştırarak hayal alemine götürüyor. Bu tür oyunlar genç çocukların ilgisini çekiyor ve boş zamanların büyük bir bölümünü işgal ediyor. Nitekim bazı raporlarda genç çocukların bilgisayar oyunları ile oynarken çevrelerinde olup bitenlerden habersiz kaldığı ve hatta başkaları ile irtibat kurma ihtiyacı hissetmedikleri ve böylece inzivaya çekilmeyi tercih etmeye başladıkları belirtiliyor.
Bilgisayar oyunları genç çocukların cismini ve ruhunu olumsuz etkiliyor. Öğrenme yeteneklerini azaltıyor ve sinir sistemlerine zarar veriyor. Araştırmalar, bilgisayar oyunlarında izlenen şiddet içerikli sahnelerin tesiri saatlerce beynin üzerinde kaldığını gösteriyor. Reader's Digest aylık dergisinde şu ifadeler dikkat çekiyor. Bizler artık sadece eğlendiren bir oyunla karşı karşıya değiliz. Bilgisayar oyunları birer öğrenme makinesine dönüşmüş bulunuyor. Bizler gayet üstü örtülü bir şekilde genç çocuklarımıza tetiğe çekmenin onlarda nasıl bir duygu yarattığını üretiyoruz. Amerikalı uzman Earl Hunsinger, bilgisayar oyunları sektörünün yöneticileri bu sektörde elde ettikleri yüksek kazanç yüzünden hiçbir zaman bu oyunları facia boyutundaki olumsuz etkilerini kabul etmek istemediklerini belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağına, talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet toplantısı yapılacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam ülkelerinin liderlerini mübarek Ramazan ayına başlaması münasebetiyle tebrik etti. Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasının İran ve Amerika arasındaki nihai ihtilafların giderilmesine bağlı olduğu belirtildi. İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü, İran'ın petrol ve doğalgaz rezervleri açısından dünyada birinci sırada olduğunu belirtti. Todex Faruk'a toplam 40.564 yıl hapis cezası istendi. Türkiye'de son 24 saatte 11.783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretme kararı kaygılara neden oldu. Putin ve Zelenski'nin Türkiye'de görüşme olasılığı açıklandı. Zelenski, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın kuzeyinde mayın döşediklerini iddia etti. Bu arada Polonya Başbakanı Rusya'nın Ukrayna'nın üçte birini işgal etmeyi planladığını iddia etti. Almanya'da enflasyon 32 yılının zirvesinde 7.3'e ulaştı. Siyonist rejim özel kuvvetlerini işgal altındaki Kudüs'e gönderdi. Irak'ta Şii Koordinasyon Kurulu'nun siyasi açmazlığı kırma yönelik 4 maddelik plan sundu. Suudi saldırganlar Kuzey Yemen'e yönelik saldırıları ateşkesi ihlal etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.